sayfa 197. Eğer sesli bir şekilde fantazi kursaydım bir şey olabilirdi. Ama hayır. Birçok tavır ve duyguyu incelerim ama hiçbirini satın almam. Ve böylece sizin ve benim önümde hiçbir şey kalmadı. Çorabınızı gördüğüm zamanki gibi. Kendimi bir yavru köpek gibi hissettim. Patilerim üzerine çöküp ters giyinmiş çorabınızı ısırabilirdim ve bu baş döndürücü düşünceler her saniye yetişkin patikamdan geçiyor. Bölüm 5. Son ilkbahar. 29 Şubat 3 Mayıs. 29 Şubat. Doktor Yalom. Hafta boyunca Ginny ve ben birbirimizin raporlarını okuduk. Seansa girerken biraz huzursuzdum çünkü günün büyük bir bölümünü raporlara ayırmış olmama rağmen bazı kaçınılmaz durumlar, şehir dışından gelen insanlar gibi zamanımı oldukça sınırlamış ve raporların çoğunu, özellikle de benimkileri sadece şöyle bir tarama fırsatı bulmuştum. Bu oldukça talihsiz bir durumdu çünkü Ginny benimkileri büyük bir dikkatle okumuştu. Son okumanın tersini bu kez üzerlerinden birkaç kez geçmiş ve hatta bazı sözleri satır satır söyleyebilecek duruma gelmişti. Benim için hareketli ve yoğun bir saatti ve Ginny için de öyle olduğunu sanıyorum. Seansa yaptığı en çarpıcı şeylerden biri Carl'la ilişkisinde yaptığı şeydi. Dans ederek, yani gerçek duygu sahnesinden uzaklaşmaktı. Ben onu zorlayana dek bana karşı olan duygularının hem olumlu hem de olumsuz yanlarından kaçındı. Olumsuz olanlar ilk önce ortaya çıktı. Daha önceki raporlarını Carl'ı tanıyan sosyal hizmet uzmanı Madeline Greer'a göstermiş olmam gerçeğiyle başladı. Şüphesiz Ginny'ye Madeline'ın bir yılı aşkın bir süredir raporları görmediğini anlatmaya çalıştım hemen. Madeline'ın Carl'ı tanıdığını öğrendikten sonra raporları Madeline'a göstermem düşünülemezdi bile ve Madeline de okumazdı zaten. Ginny'nin son derece kuşkulu olduğu çok açıktı ve ona ait vaka materyalini başka bir meslektaşımla paylaşmama izin veren mesleki özgürlüğüme derin bir öfke duymaya hakkı vardı. Sanırım eğer bu durum benim başıma gelseydi çok incinir ve öfkelenirdim. Ama o sadece hafif bir öfke kıvılcımından söz etti. İfadesinde daha çok güvensizlik belirtileri vardı. Öyle ki bir arkadaşının sosyoloji öğrencisi her sabah marihuana içtiğini bana söylediği için çok üzgündü. Çünkü bunu ona karşı kullanabilirdim. Seanslarımızda ortaya çıkan değişiklik onu çok etkilemişti. İyi bir seanstan sonra kaçınılmaz bir şekilde beni hayal kırıklığına uğratıyordu. Ayrıca birkaç seansa yönelik değerlendirmelerimiz arasındaki uyuşmazlık da dikkatini çekmişti. Benim kötü gittiğini düşündüğüm seanslar için o iyi şeyler hissetmişti. Beni onun inanmasını sağladığımdan daha fazla hayal kırıklığına uğratıp depresyona soktuğunu görmek onu gerilime sokmuştu. Söylediğim bazı olumlu şeylere uyum sağlayıp sağlamadığını sorunca bazı yorumlarımın kendisini çok iyi hissetmesini sağladığını kabul etti. Notlarımın tamamen pozitif olduğu bölüme çok ağır bir şekilde yaklaşıyorduk ve bunu benim kendimi onun açtığından daha fazla açtığım, arkadaşımın Ginny'ye aşık olduğumu söylediği bölümden söz ediyordu, fikrini ortaya atarak yapıyordu. Bunu söyleyenin kim olduğunu merak ettiğini söyleyerek ve açık olma cesaretim konusunda yorumda bulunarak yumuşak bir şekilde konuya girdi. Fakat konunun özünden kaçıyordu. Aşk sözcüğü. Özellikle bu sözcüğe karşı tepkisini sorduğumda açık bir heyecanla değersizlik duyguları hissettiğini ve benim için gerçekten değişmek istediğini söyledi. Raporları evde okuması konusuna girdik. Carl'ın ayak seslerini duyduğunda hepsini çekmeceye tıkmak zorunda kalmıştı. Aylar önce olduğu gibi bu kez de bu durumun okuduğum bir romandakine benzediğini gördüm. Yazarın kahramanı kocasının yaklaşan ayak seslerini duyunca aşk mektuplarını çekmeceye atıyordu. Notların terapötik kullanımının bir başka örneği Ginny'nin raporları yayımlama konusundaki duygularına dayanıyordu. Bu konuda konuştu ama bana doğrudan onları yayımlama niyetimin olup olmadığını sormadı. Bana neden sormadığını sorduğumda bu soruyu sorabilmek için büyük çaba sarf etmesi gerekti. Ben de onun izni olmadan bunu yapmayacağımı söyledim. Daha sonra raporların üzerine gaz döküp yakma konusundaki fantazilerinden söz etti. Ama korkusunun kendisini açığa çıkarmaktan çok Karl'ı incitmeye yönelik olduğunu ekledi hemen. Ayrıca benim raporları yazış tarzımın son seferkinden daha iyi bir hale geldiğini de belirtti. Terapiye gerçekten bir sınır koymak isteyip istemediğimi sordu. Böylece birkaç ay için kendisini çok yoğun bir çalışma içine sokabilirdi. Emin olmadığımı ama normal sürenin Haziran ayının sonu olabileceğini söyledim. Çünkü yaz için 3 aylığına bir yere gidiyordum. Nereye gittiğimi sorarak sona erdirme konusuna baştan savdı. Ve 4 ay sonra terapiyi bitiriyor olmayla ilgili duygular hakkında fazla bir şey açığa çıkaramadık. Onun kaçamak tavrı ve benim kendime ait ikili duygularımın arkamızdan iş çeviren ortaklar haline geldiğinden şüpheleniyordum. Söz ettiği son konu bekleme odasında gördüğü, üzerinde ismim olan Sports Illustrated dergisiydi. Okuyup okumadığımı sordu çünkü Carl da okuyordu. Sporla ilgilendiğimi ama derginin benden çok oğullarımın olduğunu söyledim. Yine de bana soru sorabildiği için memnun olmuştum. Aslında bu seansta Ginny'nin yetişkin bir kadın olduğunu hissettiğim bir seanstı. Sırıtma ortadan kaybolmuştu. Onu uzun süredir gördüğümden daha az utangaçtı ve aramız çok daha iyiydi. Küçük problemlerin nasıl yok olduğundan söz etti. Benzin parası konusunu aşmıştı. Poker huysuzlukları, kötü yemek pişirme ve masayı temizleme konusu geride kalmıştı. Artık daha büyük konular, hayatı, hakları, Carl'la geleceği söz konusuydu. Hatta bugün otobüste gelirken ilk kez gelecekte o ve Carl'ın ayrı evlerde oturdukları ve yalnızca randevularında birbirlerini gördükleri fantazisini kurmuştu. Kendisine öfkelenme hakkı vermek için diğer insanların kendisine haksız davrandığı fantazilerini kurma ihtiyacı konusundaki yorumunun bu fantazileri ortadan kaldırmada işe yaradığını görmek çok ilginçti. O zamandan beri fantazi kurmuyordu. İyi ve çok çalışılan bir seanstı. Bu seansı rahatlatma duygusuyla sona erdirdim. Çünkü gerçeği söylemek gerekirse okuduğu raporlarda yazmadığım çok az şey kalmıştı. Onunla da herkesle olabileceğim kadar dürüsttüm. 29 Şubat, Ginny. Ne pahasına olursa olsun son seans gibi bir seans istemiyordum ve kendimi içten içe sakin ve istekli olmak için hazırladım. Bu hazırlığa bir gece önce TV seyretmek yerine raporları tekrar okuyarak başladım. İlk seferinde daha az duygusal bir okumaydı bu. Beni harekete geçiren bölümleri not aldım. Madeline konusunun açılacağını biliyordum ve raporları ona gösterdiğinizi okuduğum ilk anda hissettiğim yakıcı hissi hatırlamaya çalıştım. Ayrıca size yazdığım raporu da kaybetmiştim. Daha sonra raporu iç çamaşırlarımın bulunduğu çekmeceye sakladığımı fark ettim. Ama bu çekmece o kadar doluydu ki rapor alttaki çekmeceye düşmüş ki o çekmece Carl'ın iç çamaşırı çekmecesi oluyor. Yani raporunuz benim iç çamaşırımdan Carl'ın iç çamaşırına geçmiş. Bunu bugün fark ettim. Thomas Hardy bu ironi karşısında kıkır kıkır gülerdi. Her neyse. Seans biraz geç başladı çünkü kapınızda inisiyatif ele almak yerine çağrılmayı bekledim. Kendime göre her zamankinden daha iyi giyinmiştim. Bu beni biraz çekingenleştiriyordu çünkü size yaranmaya çalıştığımı düşünebileceğinizi düşünüyordum. Ama bu konu açılmadı. Size raporları sorarak erken davranmaya çalıştım ama siz kazandınız. İyi ve kötü seansların sürekli ard arda gelmesi konusunda aynı gözlemde bulunmuştuk. Hem seansta hem de raporlarda bazı şeyleri sakladığım için hayal kırıklığına uğradığınızı söylediniz bana. Buna cevap vermemin bir yolu yok. Sadece konuşma kaslarım var. Nasıl kullanacağımı bildiğim tek şey bunlar. Birinci katman. Aramızdaki çelişki bu çünkü gözyaşı ya da duygusallık olmadan daha derine inemeyeceğimi biliyorum. Size verebileceğimden daha fazlasını beklediğinizde direnç hissediyorum. Bütün bunların konuşma için bir tuzak olduğunu ve ikimizin de deri koltuklarımızda oturup rahat bir şekilde arkadaşlık ettiğimiz terapi ortamının paniğimi bulmamı çok zorlaştırdığını hissediyorum. Çok derine gömülü sözcükleri bulmaya alışkın değilim. Bunlar çoğunlukla yüzey enerjisi ve doğaçlama. Sadece konuşup soruları cevaplayarak buradan çıkamayacağım biçiminde bir ümitsizlik duygusuna kapılıyorum. Sonra Madeline konusu açıldı. Size karşı güvensizliğim yüzünden hayal kırıklığına uğradınız. Bu benim için bir anlam ifade etmiyor. Olumsuz bir duygu başlatmak ve bunun sizi gerçekten incitebileceğini düşünme sorumluluğunu alamam. Bu yüzden size güvensizlik duymam gerektiğini söylediğinizde bu sırtımdan su gibi akıp gidiyor. Sizin için hissettiğim şeyleri değiştirmiyor. Güvensizliğimde hoşnutsuzluk yok. Bitmiş bir şey bu. Cesaretimin kırıldığını hissediyorum. Çünkü size karşı güvensizlik hissetmiyorum. Seansta size bakabildiğimi hissetsem de bu bir işe yaramadı. Çünkü söyleyecek yeni bir şeyim yoktu. Terapiyi 4 ayla sınırlama konusu gündeme geldi. Siz Avrupa'ya gittiğinizde bitireceğiz. Bu o kadar uzak görünüyor ki beni korkutmuyor. Kendimi aynı anda o kadar gergin ve o kadar gevşemiş hissediyorum ki bu 4 ayı en fazla yoğunlaştığım, en önemli 4 ay haline getirip boşluktaki uçları birbirine bağlamaya zorlayamıyorum kendimi. Kendimi bir iniltiyle çekip giderken görüyorum. Meslektaşınızdan söz ettiğiniz ve aşk konusunu açtığımız zaman ne kadar uzakta olduğumu fark ettim. Çünkü bu sözcüklerle geri geldiğimi ve yeniden kolayca incinebileceğimi hissettim. Biraz heyecan, biraz duyguyla tatlı tatlı heyecanlandım ve sonra durdum. 7 Mart, Doktor Yalom. Tuhaf bir saat, boş ve terk edilmiş ama garip bir şekilde hoş kokan bir çölde tatsız bir yürüyüşle başladı. Sonunda yürüyüş mekanı değişti ama kokusu kaldı ve sonunda birbirimize çok yakın ve derinden bağlandık. Ginny bir paradoksla başladı. Birincisi, birkaç dakika önce kusmuştu çünkü ofisime çıkan merdivenleri tırmanırken midesi bulanmıştı. İkincisi, oldukça iyi bir hafta geçirmişti. Mide bulantısını elimden geldiğince takip ettim. Birbiri ardına çıkmaz sokaklara girdim. Sonunda öylesine yorgun düştüm ki Paolo Alto'daki bir kozmetik mağazasında ücretsiz yüz bakımına varan yetersiz bir açıklamayı kabul etmeye bile hazırdım. Neden hayatının ilk yüz bakımını bugün bana gelirken yaptırdığını sormak için bir teşebbüste bulundum. Kül yutmaz birisi olarak benim için yaptırmış olup olamayacağını merak ettim. Hayır, sorulmamış soruma zarif bir şekilde itiraz etti ve bir süredir almayı düşündüğü yüz kozmetiklerindeki özel fiyat indirimini anlatmaya başladı. Yazın terapiyi sona erdirme konusundaki duygularına giden izi bulmaya çalıştım ama bir süre için bu konuya giremedik. Ama bu nokta zengin bir malzemenin anahtarıydı. Bir sürü ama çok yumuşak direnç. Ginny kendini ne kadar iyi, sıcak ve hoş hissettiğini söyledi. Endişeli değildi ama konuşacak pek fazla bir şey yoktu. Carl yarım gün çalışacağı bir iş bulmuştu. İkisi adına işler yolunda gidiyordu. Bunu neredeyse tesadüfen söylemişti. Önemsiz bir şey söylüyormuş gibi ikisi arasındaki seksin artık daha iyi olduğunu ve daha yakın psikolojik konuşmalar içine girdiklerini ifade etti. Bazen hastalarımın bunu yapış tarzı beni çok şaşırtıyor. Bu noktaya ulaşmak için aylarca yaptığımız çalışmaları unutup sanki sırf bir kapris uğruna gösterdikleri ilerlemeyi bana anlatmaya karar veriyorlar. Sonra söyleyecek bir şeyi olmasa da 4 ay boyunca terapiye gelip gelemeyeceğini sordu. Haziranda sona erdirme ile ilgili duygularını ortaya çıkarmaya çalıştım ve bunu yaparken sadece 4 ay sözcüğünü kullanarak daha güçlü bir hale getirmeye çalıştım. Güçlü bir duygu hissettiğini inkar ediyordu. Gelecekte bana mektup yazmanın ne kadar eğlenceli olacağını hayal ediyor ve ünlü bir kadın olarak şehre döndüğünde beni görmeye geldiği fantazisinin tadını çıkarıyor. Bu fantaziyle ilişkili birçok duygu vardı ve gözleri yaşla doldu. Onu gözyaşlarına geri gitmeye zorladım. Onu görmek için zaman ayırır mıydım? Bana gelme fantazisinin içini mutlulukla doldurduğunu söyledi. Bu gerçekten olabilir miydi? Seni durduran ne diye sordum. Bütün notlarımı okuduktan sonra ve beni de bu kadar iyi tanırken cevabımın ne olacağını tahmin edebilmeliydi. Evet, bunu fark etmişti. Yazı yazması hakkında konuştuk biraz. Birkaç haftadır gerçekten bloke olduğunu hissettiğini söyledi. Neredeyse hiçbir şey yazmamıştı ama aynı zamanda yazmayı özlemiyordu. Çünkü günleri oldukça dolu geçiyordu. Yazmayı yalnızca yapacak bir şeye olmadığını ve zaman kaybettiğini hissettiğinde istiyordu. Ama Carl'la her şey yolunda gidiyordu ve hayatının kendisini hoş bir şekilde meşgul ettiğini düşünüyordu. Yazmayı kendisinin değil de benim olarak görmesine neden olacak kadar çok desteklemiş olup olmadığımı merak ettim. Belki beni tatmin etmekten kaçınmak için yazmıyordu. Ama içimden gelen sese aldırmayarak bir Hollywood çocuk yıldızının ebeveyni gibi her gününü planlayıp yarın sabah için 2 saatlik yazı programı koymayı önerdim. Ginny yeni fikirlere hazır görünüyordu. Saati olağan dışı bir şekilde doğrudan bir soruyla bitirdi. Beni haftada birden daha sık görseydi ne olurdu? Belki de konuşmalar arasında süre çok uzundu. Çünkü terapisti kendisini haftada 3'ten az görürse terapiye gelmesine değmeyeceğini söylemişti. Terapiyi tamamen bitirmenin onun için ne kadar acı olduğu benim için açık hale gelmişti. Terapiyi gerçekten bitireceğine inanma izni vermiyordu kendisine ve yaz tatilinden döndükten sonra beni görmeye devam edeceğini hayal ediyordu. Sanırım ben de aynı şekilde davranıyordum. Çünkü onu gelecekte görmeyeceğimi düşünemiyordum. 7 Mart, Ginny. Seans hala devam ederken yaptığımız yorumlardan farklı bir şeyler yazmak çok zor. Önemli olan bölüm gelişi güzel fikirler yerine duygularımı tartışmamızdı. Bir an için cezalandırıldığımı hissettim. Sizden ayrılacağımı düşündüğümde çok üzülüyorum. Ama bir yandan da seansı hemen bitirip sadece söyleyecek yeni bir şeyim olduğunda sizi görmeye gelme fikrini de ortaya attım. Neden aynı anda hem bunu hem de haftada 2 kez gelsem terapinin işe yarayıp yaramayacağını sorduğumu bilmiyorum. Bunlar terapiye karşı kurduğum kaleyi parçalamak ve bozmanın 2 yolu. Bir şey yapmadığınız takdirde kocanızın sizi terk edecek olması gibi bir şey bu. Bir kez bana belirli bir konuda konuşmak isteyip istemediğimi sordunuz. Mide bulantım konusunda yani. Bazen ümitsiz konulara devam etmeniz konusunda sizi nasıl suçladığımı öğrenmiş olmalısınız. Yüz bakımı yaptırdım çünkü ofisinize gelirken Macy's'de dolaşıyordum ve orada yüz bakımı yapıyorlardı. Ve bütün o kokular, göz makyajı ve ruj midemi bulandırmıştı. Size sadece bir şeyleri söylememle çocuğun bana sarılması, kozmetikçi bayan, saç kesimi gibi ve bir şeyi gerçekten hissetmem arasında büyük fark var. Sanki oradaymışım ama söylenenleri, içeri gireni çıkanı çeviren bir başkası da varmış gibi. Ve çevirmediğinde rahat bir şekilde durabiliyorum. Gerginmiş gibi yapıyor olsam da. Belki terapi bittikten sonra her şeyin daha vahim hale geleceğini hissediyorum. Ve mazoşistik bir şekilde sakin olabilir, kendi yaramazlıklarım ve fantazilerim konusunda baygınlık geçirebilirim. Şu anda terapiyle çok fazla şımartıldığımı ve hareketsiz duruşum ve esnemenize neden oluşum konusunda kendimi ümitsiz hissettiğimde bile sizin tarafınızdan rahatlatıldığım için yanınızda olmaktan, izleyicim olmanızdan duyduğum canlılık ve mutluluk hissiyle bitiriyorum. Papa Yalom, kendimi içe bakışa ve kötümser tahminlere zorlayacağım rapor yazımına dek. Ama neden bir an için coşkulu olduğumu hissediyorum ve bir an sonra sanki gerçek dışı bir şeymiş gibi dışlıyorum bu duyguyu. 15 Mart, Doktor Yalom. Ginny dün yazmaya bir süre ayırdığını söyleyerek söze girdi ama hemen bunların sadece sönük birkaç karalama olduğu konusunda beni bilgilendirerek sunduğu şeyi hemen geri aldı. Yeter. Bu utanmaz aktarım, karşı aktarım, bu dans yeter artık. Bu son dans. O benim için her zaman olmayı istediğim yazar olamaz. Ben onun için kızı aracılığıyla yaşayan anne olmamalıyım. Bu yüzden ikimiz için bunları ortaya serdim. Neden bana yazı yeteneğinle boşuna ümit veriyorsun? Neden kendi kendime ümitlenme izni veriyorum? Neden hafta içi hiç yazmadan beni görmeye gelmeden bir gün önceye kadar bekliyorsun? Neden yazmasını bu kadar çok istiyorum? Artık sadece benim için mi yazıyorsun? Neden olmasın? Bunun beni memnun ettiğini çok açık anlattım. Cevap vermedi. Ama bu fark etmezdi. Çünkü daha çok kendi kendime konuşuyordum. Yine tesadüfen çok olumlu bazı hareketlerden söz etti. Örneğin, Carl ona öfkelenmiş ve artık kendisiyle yemeğe çıkmak istemediğini söylemişti. Bu para israfıydı ve hiçbir şey için para harcamayı uygun görmüyordu. Bu olay kumarda $25 kaybettikten bir gün sonra oluyordu. Görünüşe göre Cini ısrar etmiş ve yemeğe çıkmak istediğini söylemişti. İstediği şeyleri yapmayacaksa çalışmasının ne anlamı vardı? Sonra evden çıkıp köpeği yürüyüşe çıkarmıştı. Geri döndüğünde Carl'ın kendisini tamamen terk edeceği fantazisini kuruyordu. Ama durumun tam tersi olması onu şaşırtmıştı. Beni değil. Carl endişeli ve hatta özür diler bir tavır içindeydi. Ginny buna şaşırmış görünüyordu. Ona karşı çıktıkça ayrı bir insan olarak daha fazla takdir edileceğini söyledim. Günün psikiyatrik vecizesi olarak kimse ürkekleri sevmez dedim. İkimiz de güldük. İkinci olay seks hayatlarıyla ilgiliydi. Bir akşam Ginny cinsel açıdan uyarılarak hoş bir şekilde giyinmişti. Fakat Carl'ın o gece seksle ilgili olmadığı açıktı. Ve bu durum onu gece uykudan uyandıracak kadar rahatsız etmişti. Carl'a kendisini neyin rahatsız ettiğini söylemiş ve Carl da bunu çok ciddiye alıp konuyu Ginny ile enine boyuna tartışmıştı. Bu olaydan sonra Ginny gevşeyerek konuşacak şeyler aramaya başlamıştı. Sonunda Ginny'ye gerçekten iyileşmiş göründüğünü söyledim ve ilk kez benimle aynı fikirde olduğunu söylemek zorunda kaldı. Kendisiyle gittikçe daha rahat olduğu gerçeği konusunda bir sorun yoktu. Terapinin bu şekilde gitmek zorunda olmasından hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Ses ve öfke dolu mucizevi bir gelişme bekliyordu. Daha tatmin edici olmaya başlayan hayatında hiç gizem yoktu. Diğer insanların gizli hayatları vardı. Aldatıyorlar, ilişki ya da maceralara atılıyorlar, dramatik bir şekilde yaşıyorlardı. Kendisinin hayatında ise hiç heyecan yoktu ve yaptığı her işte farklı seçeneği yoktu. Sadece bir tek seçeneği vardı. Bu noktayı onunla tartışmaya çalıştım. Yaptığı her şeyde seçenekleri olduğu oldukça açıktı. Yalnızca kendisinin seçeneği olmadığını düşünüyordu. Ama bu bizi bir yere götürmedi. Sonra annesinin kendisi yüzünden duyduğu hayal kırıklığından söz etti. Annesinin gözünde bir kariyeri yoktu, evli değildi ve çocuğu da yoktu. Yani o bir sıfırdı. Evlilik ve çocuk konusuna girdim ve bir kez daha evlenip çocuk isteyip istemediği konusunda onu zorlamaya başladım. Eğer çocuk istiyorsa bu konuda ne yapacaktı? Eğer bu istediklerini kendisine veremeyeceğinden eminse Carl'la birliklerini sürdürecek miydi? Birkaç dakikamız daha olmasına rağmen çantasını alıp gitmeye hazırlandı. Onu çok zorladığım açıktı ama yine de gelecekle ilgili ümitlerini Carl'la paylaşmadığı için onu azarladım. Çünkü Carl'ın kendisiyle paylaşmasını istiyordu. Carl'la hiçbir zaman ciddi olarak çocuk istediğini söylememiş ve evlilik konusunda onu zorlamaya çalışmamıştı. Belki evlilik ve çocuk konusunda Carl'la yüzleşmesini beklerken akılsız ve hayalci davranıyorum. Belki Ginny çok daha uygun bir hız ve tarzla yapıyor bunu. Ama o 27 yaşında ve çocuk sahibi olma yıllarının neredeyse yarısı sona eriyor. Onu bu konuda kışkırtarak biraz daha kaygı doğurmayı düşündüm. Gelecek hafta göreceğiz. Bugün bana sormak istediği bir şey olup olmadığını sordum. Sadece daha güvenli olmasına yardım etmeye çalışıyordum. Bana seansın nasıl gittiğini düşündüğümü sordum. Her şeyin yolunda ve rahat göründüğünü, onun konuşacak konu aradığını düşündüğümü söyledim. Bunu hemen bir azarlama olarak algıladı ve gelecek hafta üzerinde çalışılacak bir şeyler bulacağına söz verdi. Dün kendini çok depresif hissettiğini söyleyerek terapinin sona ermesi konusunu açtı. Normalde salı günleri buluşuyorduk ama dün komite toplantım olduğu için bu hafta çarşamba günü buluşmuştuk. Onu görmememin hayatında büyük bir boşluk yaratıp yaratmayacağını sordu. 15 Mart Ginny. Seans tatsızlaştıkça raporları yazmak zorlaşıyor. Uzun bir süre için konuştuğumuz şeyler hoşuma gitti. O hafta Carl'a söylediklerim ve yaptıklarım. Derken saat 5'e birkaç dakika varken ve ben gitmeye hazırlanırken bize birkaç dakika ek süre verdiniz. Bana olanları farklı bir ışık altında anlattığınızda ve ben de bunu kabul ettiğimde bütün iyi şeylerin kanalizasyondan akıp gittiğini hissettim. Örneğin taşınma konusunda söyleyecek hiçbir şeyimin olmaması, özgürlüğümün ya da gizli bir benliğimin olmaması hissi, yazılarımın sıkıcılığı vesaire. Kendimi ucuza sattım. Kötü şeylerin üzerinde durdum. Eve gittiğimde annemi kınamanız için size malzeme verdiğimi fark ettim. Mektuplarımın onun parçalanmış varlığını canlandırdığını yazıyor. Karl ve benim sıkıcı olduğumu söylediğimde her zaman birinci diyorsunuz. İlişkimize ihanet ediyormuş gibi hissettim kendimi. Terapideki bu iyi adamlardan ve kötü adamlardan nefret ediyorum. Aklımda bu şekilde kalıyorlar ve aptalca olan şey benim de mektupları sevmem. Mektupların benim varlığımı canlandırması ve Karl ve benim sıkıcı oluşum tıpkı siz ve benim sıkıcı oluşum gibi. Neden her şey olduğu gibi olamıyor, iyi ya da kötü görünmek zorunda olmadan? İşte benim yapılacak işler listem. Kariyer, evlilik, çocuklar. Bu küçük test benim zihnimde ortaya çıksa da bu konuda ailemi suçluyorsunuz. Annem bu tür şeyleri hiçbir zaman söylemedi. Bu daha çok anne sözcüğünü verdiğim kendimi dışarıdan değerlendirmeme benziyor. Ama bu haksızlık. Anneyi oynayan benim. Gün be gün gerçekliğimi azaltan benim. Şüphesiz kuş 27'sine varana dek aile 2'de 1 ya da 3'te 2'yi ister. Her neyse, tüm bunlar ben demiri çamura sapladığım son 5 dakika içinde gerçekleşmiş gibi göründü. Ama dün çok iyi bir gün geçirdiğimi hissettim. Terapinin itibarı zedelenmedi. Eve dönene dek hoşuma gitti. 4 Nisan, Doktor Yalom. Son 2 hafta içinde Ginny'yi görmedim. Bir hafta ben şehir dışındaydım ve ikinci hafta çalıştığı için o seansı iptal etti. Birkaç dakika geç geldi. Benim koltuğumda oturduğumu görünce uysal bir tavırla dışarıda beklemesi gerekip gerekmediğini sordu. Daha sonra ne kadar hayal kırıklığına uğradığını ve kendini güçsüz hissettiğini söyledi. Çünkü odama dalıp heyecanla "Sizi gördüğüme ne kadar sevindim" ya da buna benzer bir şey söylemek istemişti. O gün birkaç kez beni aramış ama bana ulaşamamıştı ve sekreterim onu beklediğimden emin olmadığını söylemişti. Bu yüzden beni göreceğinden emin olmayarak otobüse binmişti. Anlattıklarından yolda giderken büyük oranda öfke ve bu öfkeden dolayı da biraz suçluluk hissettiğini çıkardım. Böylece odama ilk girdiğinde beni görmekten neredeyse korkuyordu. Ama hemen Karl'la olan ve büyük bir kargaşa yaşadıkları ilişkisiyle girdi söze. Görünüşe göre Karl, yakın arkadaşı Steve'le yaptığı tartışmalı bir yüzleşme sonucunda birdenbire ve çarpıcı şekilde değişmişti. Steve, Karl'a oldukça fazla yüklenen, tehditkar ve yargılayıcı bir kişi gibi geldi bana. Şiddetli bir tartışmaya girmişlerdi. Karl o kadar öfkelenmişti ki sakinleşmek için dışarı çıkmak zorunda kalmıştı. Alttan almaya karar verip Steve'le yatıştırıcı bir tonda konuşmak için geri dönmüş ama Steve hararetle aşağılamaya devam etmişti onu. Steve gittikten sonra Karl olduğu yere çöküp bir süre ağlamış ve daha sonra da duygularını daha fazla tahlil etmeye istekli hale gelmişti. Ginny ile birlikte Berkeley'deki bir karşılaşma grubuna katılmasını öneren bir arkadaşıyla konuşmuştu bir süre. Karl, Ginny'yi şaşırtarak bu fikre çok sıcak bakmıştı. Bunun sonucu olarak da Ginny'ye karşı da çok daha açık olmaya başlamıştı. Sevecen, yumuşak ve nazikti ve daha önce hiç söylemediği şeyleri söyleyebiliyordu. Örneğin, geçmişte Ginny'ye çok kızdığı günler olduğunu söylüyordu. İlişkinin konuşulmamış, temeli ağır ağır incelenmeye uygun hale geliyordu. Ginny nedense bunun için Karl'ı yüreklendiriyor, fakat genel olarak daha önce söylemediği çok fazla şey söylemiyordu. En azından bana öyle söylüyor. Bu oldukça yeni haberlere rağmen bugünkü seansta enerji yoktu. Biraz gergin, içe kapanık, daha yakın olmadığı için biraz cesaretsizdi ve ben de ortalığı hareketlendirecek hiçbir şey bulamadım. Sanırım bende insanların saflığı bozulmamış neşe ve coşkuyu ifade etmelerine izin vermeyen bir şey var. Son bir aydır yazıyor ve çalışıyordu. Çok iyi bir hafta, fena olmayan iki hafta ve ruhsal bir bunalım içinde olduğu korkunç bir hafta geçirmişti. Çünkü yanağındaki bir şişlik yüzünden kanser fantazileri kurmuş ve ancak doktor bunun iyi huylu olduğunu söyleyince rahatlamıştı. Bir ara onun durumunun ümitsiz olduğunu düşünüp düşünmediğimi sordu. Kesinlikle böyle bir şey düşünmediğimi söyledim ama aramızdaki cansızlık yüzünden endişelenip huzursuz olduğum için tamamen dürüst değildim. O kendini ümitsiz hissettiğini, çünkü birçok güzel şeyin gerçekleştiğini ama bunlara duygusal açıdan olması gerektiği şekilde tepki vermediğini söyledi. Değişiklik çarkı yavaş yavaş kaçınılmaz bir şekilde dönüyordu. bir şekilde ben de bunda rol oynuyordum. Bazen bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama Ginny yavaş yavaş değişiyor, gelişip büyüyordu. Bunu güvenilmez bir kişiden duymuş olsam da Carl'la olan ilişkisi derinleşiyor ve daha anlamlı bir hale geliyordu. Sonra hep MC'nin karşılaşma grubunda olduğu gibi olabilmeyi dilediğini söyledi. Çünkü orada coşkulu bir rol oynayabiliyordu. Bir tatil gezintisinde rol yapmanın çok kolay olduğunu kabul ettiğimi söyledim. Eleştirimi hemen yakaladı. Ama karşılaşma grubundaki rol yapmasının dışarıya doğru genelleştirilemediğini o da benim kadar biliyordu. Başlangıçta gerçek duyguyu hissettiği birkaç sihirli gün dışında diğer insanlarla olan ilişkilerinde dokunulmadan kalıyordu. Nasıl tepki vereceğimi bilmediğim bazı aktarım materyali ortaya çıktı. Pipomu almak için kalktığımda ayartıcı bir şekilde "Bayana bir tiparillo sunar mıydınız?" diye sordu. Daha sonra Almanya'daki bir arkadaşından mektup aldığını anlattı. Arkadaşı Almanya'daki bürokratik sistemden ve genel hayattan söz ediyordu. Bu hikaye ilişkimizdeki mesafeyle ve bu yaz Avrupa'ya gitmememe dilemesiyle ilişkili görünüyordu. Ama sorularımı takip etmeye hevesli değil gibiydi. Sonuç olarak benim için hayal kırıklığı yaratıcı bir seanstı çünkü mesafeli ve bağlantısız kalmıştık. Ama aynı zamanda da memnundum. Çünkü dışarıda yaptığı değişikliklerle ilgili güzel haberler vermişti bana. 4 Nisan Ginny. Bu raporu yazmayı geciktirdim. Bu yüzden yaklaşık 6 gün uzaktan bakıyorum seansa. Seansın başında farklı göründüğünüzü düşündüm. Öfkeliydiniz ya da arkadaş gibi değildiniz. Son seansımızdan bu yana 3 hafta geçmişti ama bu kez bunun üzerinde durmadınız. Orada olmayacağınızı düşünerek bana haksızlık yapacağınıza kendimi iyice hazırlamıştım. Bütün öğleden sonra küçük fantazilerimle siyah beyaz sodamı karıştırıp durdum. Üniversite süthanesinde. Orada olmayacağınız şeklindeki bütün olasılıkların uçuk zihnimde dolanıp durmasına izin verdim. Çünkü terapi günü ertelenmişti. Ayrıca otobüste Sylvia Plath'ın beni duygulandıran cam fanusunu okumaya başlamıştım. Kitabın kadın kahramanıyla birlikte acı çekmeye oldukça istekliydim. Onunla kendimle olduğumdan daha fazla ilgiliydim. Neler olduğunu çok fazla hatırlamıyorum. Sadece sonunda her zaman olduğu gibi bana yakın olanları aldattığımı hissettim. Geçen haftayı ve özellikle Carl ve Steve arasındaki kavganın gerçekleştiği hafta sonunu ve bu kavganın hayatımızı nasıl değiştirdiğini anlattım size. Ama işte yine kafama fikirler doldurmaktan daha fazlasını yaptığıma ve bunları heyecanla dışarı çıkardığıma ya da olanlara tepki gösterdiğime inanamıyorum. Eğer bir tek neşeli olma fırsatım olduysa bu nihayet bir şeylerin gerçekleşmeye başladığı geçen hafta olmalıydı. Ama bunun tadını çıkarmak yerine sorunları düşünmeye ve olanlar bitmiş gibi davranmaya başladım. Artık dürüstlük ve acı kapıları Carl tarafından açıldığına göre eski varlığımıza geri dönmemizin zor olacağı ve artık sadece dinlemek değil Carl'la konuşma zamanı geldiği konusunda ısrar ettiniz. Bu iyi bir tavsiyeydi ve sonra beni şaşırtan ona ne söylemek isterdin sorusunu soruyorsunuz. Hatalar ve zayıflıklarla dolu bir depom var ve onları ortaya çıkarmadan konuşamayacağımı düşünüyorum. Bu yüzden her zaman olduğu gibi size cevap veremedim. Carl için çok değişmem gerektiğini düşünüyorum ama şu anda onun için yapmam gereken şey onun yanında olmak ve onu dinlemek. Duygularının kendisini sarmasına izin verme şekline hayranım. Sanırım başka bir şey üzerinde çalışıyor. İlişkimizden daha büyük bir nehir bu. Belki oldukça garip olan ve içine gömdüğü ailesi ve diğer başlangıçlar. Benim bunlar hakkında şu anda soru sormam ters ve bencilce olurdu. Üstelik düşüncelerinin bize yöneleceğini düşünüyorum. Kavga ilişkimizi açtı ve Carl da sadece şüphelendiğim yeni şeyleri görmemi sağladı. Ayrıca yüzümdeki şişliği de ortaya koydum. Şişlik yumrudan daha kararsız bir hava veriyor. Bu şişlik en iyi günlerimi berbat edip iç bükey olana dek bastırmama yardımcı oluyor. Sanırım sizinle biraz hastalık hastası bir şey yaptım. Kendimi hep saklıyorum. En kötü endişelerimi ortaya döksem bu bile işe yarardı. Yüzümün o bölümünde endişe edecek bir şey olmadığını söyleyerek beni biraz rahatlattınız. 11 Nisan, Doktor Yalom. Ginny seansa olağan dışı bir şekilde başladı. Beni beklerken yazdığı bazı şeyleri okudu bana. Genel olarak o günkü duygularına, alışveriş turunda aklından geçenlere dair bir hikayeydi ve parlak metaforların aydınlattığı, çok dokunaklı küçük bir vinyetti bu. Yazdıklarını bana okumasından büyük keyif aldım ve yeteneğine bir kez daha inandım. Ama hissettiğim diğer şey, yazdıklarının boş şeyler olduğuydu. Bu nedenle daha zorlayıcı, daha büyük konularda yazıp yazamayacağını merak ediyordum. İşte ben kendi köşemdeyim. Ginny yolculuğuma başlıyorum ve eseri yalnızca karşı karşıya geldiğim meselenin derinliğiyle yargılıyorum. Son birkaç aydır Heidegger okumakla meşgulüm. Çünkü en temel konuyla, varlığın anlamıyla uğraşıyor. Fakat bu benim için kendimi cezalandırıcı nitelikte bir cüret. Çünkü dili ve düşüncesini anlamak acı verecek derecede zor. Neden diğerlerinin de aynı ezici konularla uğraşmasını bekliyorum ki? Yazdıklarını bana okumasının, paylaşma isteğinin yanında başka nedenleri de vardı. Hikayede bazı işlere başvurduğundan söz ediyordu ki bu durumda terapiyi daha da erken bırakması gerekebilirdi. Ayrıca Carl'ın terapiye başlamayı ciddi şekilde düşündüğünden de söz ediyordu. Doğal olarak bu raporların bir kısmını okuyan tek insan olan Madeline Greer'ı aramayı düşünmesi büyük ironiydi. Carl'la paylaşamayacağı bir sırrı olduğu için Madeline'ın Carl'ı tedavi etmesinin çok garip olacağını düşünüyorum. Bu korkularımdan Ginny'ye söz ettiğimde Carl'ın terapisinin yolunu kestiğini hissettiğini söyledi. Bu bir abartıydı. Dünyadaki onca insanın arasından neden Madeline'ı görmek zorundaydı? Daha saçma olanı da Madeline'ın Palo Alto'da olmasıydı. Oysa San Francisco'da yüzlerce iyi terapist vardı. Ginny bugün çok hoş görünüyor. Çekici bluzu ve uzun eteğiyle çok iyi giyinmiş. Ayrıca koltuklarımızın temizlikçi tarafından birbirine çok yakın konduğunu da fark ettim. Dün bir erkek hastaya bu kadar yakın oturduğum için rahatsız olup koltukların arasını açmama rağmen bugün Ginny'ye yakın otururken rahatlık ve sıcaklık hissettim. Yanağındaki şişlikten bahsetti biraz. Bu kez bütün bu telaşın nedenini görmek için kalktım. Çünkü doktoru yanağında bir büyüme olabileceğinden bahsetmişti ve ben de sinüs tümörünü düşünerek biraz endişelenmeye başlamıştım. Önemli bir şey gibi görünmüyordu. Belki lakrimal bezenin iltihaplanması olabilirdi. Ancak Ginny her zamanki gibi abartıyor ve kanserin yüzünü kemirmekte olduğu fantazisini kuruyordu. Canlılık hali devam ediyor. Kötü dönemleri olsa da Carl'la işler yolunda gidiyor. Aralarında konuşulabilen veya konuşulamayan şeyler konusundaki kuralları değiştirdiği için Carl'la iyi bir dönem geçirdiği ve bunun ona güç vermesi gerektiği gerçeğini anlamasını sağlamak için çok çaba harcamam gerekti. İşler yolunda gitmediğinde aramızdakiler birkaç gün önce olduğu gibi iyi değil, bu konuda konuşalım deme hakkı olduğunu da ifade ettim. Sırf dehşete kapılmak yerine bunu Carl'la söylemesine engel olan şeyin ne olduğunu merak ettiğimi söyledim. İşte burada oturmuş, Ginny'ye karşı hoş ve zekice davranıp onu güldürmenin tadını çıkarıyorum. Carl'ın tedaviye başlaması ve buradaki tedaviyi bitirmek üzereyken onun bu konuda neler hissettiği hakkında konuştuk. Carl'ın tam şu anda terapiye başlamasına biraz kızgındı ve belki de kendisinden bulunabileceği yeni talepler konusunda da biraz endişeliydi. Hatta Carl'ın şu anda tam kapının önünde durduğu fantazisini bile kurmuştu ki fısıltıyla konuşmasının nedeni buydu. Carl'ın ne duyabileceğini merak ettiğimi söyledim. Eğer benim durağan olduğumu ve birkaç ay önce olduğu gibi değişmeyeceğimi söylediğimi duysa her şeyin bittiğini düşünürdüm dedi. İşte Ginny yine ilişkiye karşı olan güvensizliğini ifade ediyordu. Sanki derinden bağlı olduğunuz birisinden kulak misafiri olarak duyduğunuz bir ifade o ilişkinin bozulmasına neden olabilirmiş gibi. Bu düşüncemi sözcüklere döktüğümde kendi söylediklerinin saçmalığını fark etti. Ama yine de tam olarak ikna olmuş değildi. Carl'ın terapiye başlamasının ilginç bir anlamı üzerinde durduk. Bu da terapistin Carl'a Ginny'nin bütün olumsuz yönlerini görmesi için yardım edeceği gerçeğiydi. Tıpkı benim terapi sürecinde Carl'a çok fazla yüklenmiş olmam gibi. Bu konuyu düşününce Ginny'nin haklı olabileceği sonucuna vardım. Karl'ın olumsuz yönleri üzerinde durmuştuk. Çünkü Ginny bunları problem olarak ortaya koymuştu ve ben Ginny'ye hiçbir zaman Karl'ın olumlu yanlarını sormamıştım. Bugün sorduğumda Ginny bazılarından bahsetti. Biraz daha ileri giderek en başından beri onun Karl'dan ayrılmasını istediğimi hissettiğini belirtti. Bu bir süredir, hatta aylardır Karl'la birlikte yaşamaya devam ederek bir bakıma bana karşı meydan okuma duygusunu hissetmiş olabileceği anlamına geliyordu. Bu bana önemli geldi ve kendime dönüp bu konuyu uzunca bir süre düşündüm. Hiçbir zaman belirgin bir şekilde onun Karl'dan ayrılmasını istemediğime ama ilişkisini daha iyi bir hale getirmesini ümit ettiğime dürüstçe inanıyordum ve bunu ona da söyledim. Bunu ona söylememiş olsam da parantez içinde ekleyebilirim. Eğer ilişkilerine şu anda olduğu gibi devam edecek olurlarsa Karl'dan ayrılmasına çok üzülmezdim. Çünkü Ginny o kadar büyüdü ki artık başka, büyük bir olasılıkla daha derin ilişkiler yaşayabilecek duruma geldi. Benim Karl'dan ayrılması için ısrar etmemle ondan ayrılmaya hakkı olduğu gerçeğini anlaması için çaba harcamam arasındaki ayrımı görmesini istiyordum. Ayrılma ya da onunla kalma kararının Karl'la olduğu kadar kendisine de ait olduğunu bir kez fark ederse, Karl'ın tek bir yanlış sözcük ya da hareket sonucu inip aralarındaki bağı koparacak olan kılıcı altında çaresizce yaşaması gerekmeyecekti. Konuştuğumuz son konu tekrar tekrar ortaya gelen konuydu ve ben bununla nasıl baş edeceğimi bilmiyordum. Ne kadar heyecansız olduğunu söylüyordu Ginny. Buraya gelip oldukça canlı bir şekilde Karl'ın terapiye başlayacağını söylemek istiyordu. Bana karşı bu kadar az heyecan gösterdiği için kendi kendine söylenip duruyordu. Ben ne yapacaktım şimdi? Sanırım bu sızlanmasında bir dereceye kadar haklı. Çünkü bana karşı hala çok yumuşak ve uysal. Hiçbir zaman aşırı derecede de öfkelenmiyor ve sıklıkla biraz çocuksu davranıyor. Ancak diğer taraftan Ginny'den çok hoşlanıyorum ve başka şeyleri yapıyor olsaydı rol yapıyor olurdu diye düşünüyorum. Aramızda birçok heyecan yaşanıyor ve kendisine karşı sert davrandığını ve haksızlık ettiğini hissediyorum. Peki başka şekilde söyleseydin ne anlama gelirdi? Benim için olduğundan farklı bir şekilde davranmaya çalıştığın anlamına gelirdi deyip duruyorum. Oysa kendisinden tatmin olmadığını, yeterince doğal olmadığını söylüyor tekrar tekrar. Hatta sanki kendisini cezalandırmak istercesine eski karşılaşma gruplarında doğallık konusunda yaşadığı başarısızlıklarından bile bahsediyor. Bunca aydır Karl ve benimle gerçekleştirdiği değişikliklerin yanında bunun ne kadar önemsiz olduğunu fark etmesini sağlamaya çalışıyorum. Tüm bunların döngüsel bir özelliği var. Çünkü çok uzun süredir aynı şeylerin üzerinde duruyoruz. Bir ara 1,5 yaşında bir çocuğu olan bir arkadaşının ziyaretinden bahsetti. Çocuk Ginny'den aynı şeyi yapmasını tekrar tekrar istemiş ve bu Ginny'yi çok etkilemişti. Terapide de aynı şeyleri hissediyordu. Söylemekten hoşlandığı ve benim tekrar tekrar yapmamdan zevk aldığı bazı şeyler vardı. Psikoterapi ve sikloterapi. Son olarak birkaç ay içinde terapiye gerçekten söz vermemiz gerektiği konusunu anlamasını sağlamaya çalıştım. Bunu hiçbir zaman tam olarak kabul etmedi. Bana uzun mektuplar yazma fantazisi, terapinin ve bizim biz olarak bitişini inkar etmenin bir yoluydu. Sanırım sonraki seanslarda Ginny'nin terapinin bitişiyle ilgili duyguları bana karşı olan olumlu duyguları ve bazen Karl'ın kıskançlığını artırmak için kullanıldığım ilişkilerindeki birbirine dolanmış duyguları üzerinde çok fazla zaman geçirmem gerekecek. Ginny 1-2 seans için ikisini birlikte görebileceğimi söyleyerek beni şaşırttı. Sanırım bunu yapacağım. Bitişe yapıcı bir yardım olabilir bu. 11 Nisan Ginny. Geçen hafta size Karl'ın da yardım almak istediğini söylediğimde çok şaşırdığınızı düşündüm. Onun düzenli aralarla Madeline'ı görmeye gelmesi konusunda neden bu kadar sert olduğunuzu düşünerek şüpheye kapılabilirdim. Çok uzak, tek terapist o değil. Sanki bir tek ben primadonna olabilirdim ve bu yanlıştı. Çünkü şu anda benim durumum sabit, acı çeken ve yardıma ihtiyacı olan Karl. Ben de kendimi suçlu hissediyorum. Çünkü Karl'ın güvendiği tek insan, yani Madeline, bir bakıma uygun değil onun için. Biraz korksam da Karl'ın terapiye gitmesini çok istiyorum. İkimiz de terapide olunca hayatımızın da daha az belirsiz olacağını düşünüyorum. Carl'ın mücadele edeceğini ve sadece beni suçlamayacağını umuyorum. Benim nasıl da değiştiğimden söz ettik. Bu eski beni ortaya çıkarıp duruyorum. Bu sizin için cesaret kırıcı olmalı. Siz benim nasıl değiştiğim hakkında konuşurken ben neden mutlu olamıyorum? Neden geçmişe dönüp nasıl battığımı göstermek için karşılaşma grubunu ortaya çıkarmak amacıyla her çareye başvurmak zorundayım diye düşünüyordum. K ve benimle ilgili fikriniz bizi ayırmaya değil ama eğer istersem ondan ayrılma özgürlüğüne sahip olduğumu, bir seçim yapabileceğimi ve sadece onun yaptığı bir şeye tepki olmayacağımı fark etmemi sağlamaya çalışmanız hoşunuza gidiyor. Ben de kendi fikrimi seviyorum. Kendimi o kadar sınırlı hissediyorum ki davrandığım şekilde davranmama özgürlüğü istiyorum. Sırlarım olmasını, yankı odaları olmaksızın hayat dolu olmak, her zaman kendi kendime konuşmamak ve daima kendimi duymamak istiyorum. Yazdıklarımı sizi etkilemek, beğeninizi kazanmak, kolayca ve neşeli bir şekilde neyi yapabildiğimi göstermek için okudum. Alışverişimden 5 dakika aldı sadece. 5. kaset, 1. yüzün sonu.